Ayrım 11, sayfa 146. 10 Temmuz 1915, gün batımı. Bugün Margos'la Artemet'e gittik. Yazlık evimizin ve bahçemizin ne halde olduğunu görmek için. Bu köy de çok kötü durumda. Binaların çoğu harabeye dönmüş. Ama birkaç kişi geri dönmüş. Evlerini onarmaya çalışıyorlardı. Köyde yaşayanların büyük çoğunluğu evlerini bırakıp Rusya'ya ya da İran'a gitmeye zorlanmışlar. Margos'un sol kolu hala askıda. O nedenle işlerin çoğunu ben yapıyorum. Özgür olan Sali ile elinden geldiği kadar bana yardım etmeye çalıştı. Çalışmaya dalmışız. Vaktin geç olduğunu, havanın kararmaya başladığını fark etmemişiz. İkimiz de yorulmuştuk. Buna rağmen Margos bana, hadi gel gidip Van Gölü'nde gün batımını izleyelim dedi. Eminim annem olsa yapılacak onca iş varken gidip gün batımı seyretmeye karşı çıkardı. Sessizce Margos'u izledim. Göl, bizim yazlık evimizden sadece birkaç blok ötede. Artemet'te büyük yangınlar çıkmamıştı. Böylece elma bahçeleri meyve yüklüydü. Hayranlıkla seyrettim. Henüz elmalar yeşil, sadece meyvelerin güneş gören yüzlerinde biraz kırmızı olanları var. Artemet elmaları görüntüleriyle olduğu kadar tatlarıyla da ünlüdür. Toplanma zamanları ise Eylül sonu Ekim başıdır. Kimileri Artemet elmasının bir yanından bakar, içindeki çekirdekleri görürsünüz der. Fikrimi soracak olursanız, ben elmayı henüz olgunlaşmadan ekşi ve yeşilken severim. Bir elma koparttım. Dişlerimi sert meyveye batırdım. Elmanın ekşi suyu ağzıma doldurdu. Yüzümü buruşturdum. Gözlerimi açtım. Van Gölü karşımdaydı. Margos hareketsiz, sabitleşmiş gözlerle gölü seyrediyordu. Günlük, sıradan sözler buradaki gün batımını anlatmak için yetersiz kalır. Büyük, ağır, parlak, sarı turuncu güneş. Ağır ağır Ahtamar Adası'nın kuzeyindeki kayalıkların arkasına doğru kayıyordu. Kayalara vurmuş kızıllık biten günden arta kalanlar yavaş yavaş küçülerek kaybolmaya başlayan güneşi izliyorlardı. İncecik bir mavi çizgi batan güneşle ufkun karanlığını birbirinden ayırıyordu. Van'ın suları sakindi, hiç esinti yoktu. Göl sanki donmuştu, suyun rengi koyu, karanlık gibiydi. Sadece hala batan güneşten yansıyan ışık huzmeleri vardı. Elimizi çabuk tutup eve dönmeliydik. Gün batımı güneşin bizi terk ettiği an, the sunset is time when the sun leaves us, kaçış ve mutluluk, in rapture and bliss. Gün batımı gün doğumundan önce, the sunset is before the sunrise, yeni günün uzandığı yer, where the new day lies. Gün batımı kelebeklerin veda ettiği an, the sunset is when butterflies say goodbye, elveda, elveda çığlıklarıyla farewell, farewell they cry. Gün batımı seslerinin kaybolduğu an, the sunset is when the sun fade away. Ay ışığı merhaba der, the moon comes up. Yüzündeki bakış yön değiştirmiş, her stare has gone astray. Elveda, elveda sürprizi düşündüğüm an, farewell, farewell, I think to my surprise. 7. Bölüm, Van'a veda, 18 Temmuz 1915, askeri komitenin emri. Bugün biz Van Ermenilerinin Van'ı terk etmemiz söylendi. Bu askeri komitenin ve Van hükümetinin emri. General Nikolayev emrindeki Rus ordusu Rusya'ya dönüyor. Rus çarı böyle emretmiş. Güvenliğimiz açısından burada kalmamız doğru değil. Cevdet yakında geri dönecek. Kuşatma sırasında hiç kimseye bağışlamayacağını tekrarladı durdu. Eşyalarımızı ya da daha doğrusu gerekli bir iki eşyamızı toplamak için sadece 2 günümüz var. Kafkaslara gideceğiz. Mülteci olma sırası bize geldi. Margos'un İstanbul'dan getirdiği bir sandık vardı. Onun içine Liyavart'la ikimiz için çamaşır koydum. Bir iki ev eşyası ve ikizler için gerekli şeyleri hazırlarken anneme yardım ettim. Margos bir at arabası getirdi. Elimizde kalan tek katır ve 2 eşek arabayı çekecekler. Kuşatma sırasında babamın atı Sipa'nın öldüğünü söylediler. Liyavart, büyükannem, ikizler ve büyük babam arabanın üstünde yiyeceklerin yanındaki battaniyelerin üstünde oturacaklar. Geri kalanlarımız ise arabanın yanı sıra yürüyecek. Margos kelebek koleksiyonunu paketliyordu. Benim en önemli eşyam bu dedi. Annem şaşkın, neredeyse irkilmiş, hoşnutsuzlukla baktı ama bir şey söylemedi. Margos hala sol kolunu rahat kullanamıyor. Ona da yardım etmem gerekiyor. Aklıma Margos'un bizi kelebek avına götürdüğü günler geldi. O mutlu günlerden bugüne ne çok şey değişmişti. Büyük babam gün boyunca çok garip davrandı. Bir yandan tam eskisi gibiydi, yani kımıldamayan bir kütük ve bencil. Diğer yandan da yüzünde açıklanamayacak komik bir ifadeyle sanki zafer kazanmış ya da aklında önemli bir şey varmış da onu çok mutlu ediyormuş gibi bir tavır takındı. Herkes oradan oraya koşturup sabah yola çıkabilmek için eşyaları toplamaya çabalarken o pencerenin kenarına oturmuş nargilesini içiyor, bir yandan da tespih sallıyordu. Tespih tanelerini birer birer dikkatle çekiyor, sonuna gelince de imamesinden tutup ileri fırlatıyordu. Aslında bu davranış çok da şaşırtıcı değil. Ermeni erkeklerin %90'ı böyle davranır. Beni yanına çağırdı ve gidip bahçeye gömdüğümüz altın dolu testiyi çıkartmamı istedi. Rusya, Ermenistan'ına gidince ortaya çıkarırız. Şimdilik arabaya gizle, dedi. Bu konuyu anneme de açmalıyız diye düşünüyorum. Aklımdan da işte yine bir kara gün diye geçiriyordum. Bu son 5 ay boyunca kara günün ne demek olduğunu en iyi şekilde öğrendim. Toprak öyle kurumuştu ki kayısı ağacının etrafını tamamen kazmak zorunda kaldım. Sonunda testiyi bulmuştum. Anneme verdim. İlgilenmedi bile. Sanki testinin içi gereksiz taş toprak doluymuş gibi. Bana altınları yün battaniyelerin içine yerleştirmemi emretti. Battaniyeleri yer yer deldim. Altın paraları dikkatle bu küçük deliklere yerleştirdim ve delikleri diktim. Van'da altın paraya pek ihtiyacımız yoktu ama Rusya Ermenistan'ında olabilirdi. Fazla olgunlaşmamış olmalarına karşın yine de bir sürü üzüm ve nar topladım. Annem yol boyunca bu meyvelerin su yerine geçebileceğini söyledi. Hava çok sıcak. Yanımızda fazla su taşıyamayız. Onca üzüm ve nar toplamama rağmen bahçe hala meyve doluydu. Şarap yaparken babamın yüzünün nasıl mutluluktan ışıldadığını hatırladım. Bu anı geçen yıldan ama sanki o mutlu günün üzerinden uzun bir ömür geçmiş gibi. Evimize kimler taşınacak? Olgunlaşan üzümleri, narları kimler derleyecek? Türkler mi, Kürtler mi? Evimize yabancıların taşınacağını düşünmek bile hasta ediyor beni. Evimiz nerede, neresi olacak? Acaba yeniden Van'a dönebilecek miyiz? 19 Temmuz 1915. Bu yaşamda Van. Bugün Iğdır yolu göçmenlerle doluydu. Davarlar, eşekler, katırların çektiği yüklü arabalar, yük taşıyan insanlar, ağlayan bebekler, yaşlı erkekler ve kadınlar. Sanki ucu bucağı belli olmayan bir kervan gibi çok ağır hareket ediyordu. Arabalar ve insanlar Van'ın üzerine çöken bir toz bulutu oluşturuyorlardı. Biz arkalarda kaldık. Nedeni büyük baba. Bu sabah büyük babam Van'da kalacağını söyledi. Of, bu inatçı, sabit fikirli Vanlılar. Ne söylersek söyleyelim fikir değiştirmeyecek gibiydi. Annem yanımızda bir erkek olması gerektiğini hatırlatınca da Margot sizinle geliyor. Hem Lianuş artık benden güçlü, dedi, kestirip attı. O anda Araksi içeri girdi. Cevdet geldiği zaman yaşlı bir adam olduğun için hayatını bağışlayacak sanma. Fakat büyük babam kararını vermişti. Asla vazgeçmeyeceği belliydi. Van benim evim, yuvam, babamın vatanı. Buradan hiçbir yere kıpırdamayacağım. Türk geldiğinde bu iskemlenin üzerinde elimde tüfek onları bekliyor olacağım. Türk ancak cesedimi çiğnedikten sonra evimi alabilir. Onun bu tavrı ilginç, acayip, delilik gibi gelebilir. Ben onun aklını yitirmediğine yemin edebilirim. Van kuşatması sona erdiğinde büyük babam eve yeni bir tüfek getirdi. Haftada birkaç kez tüfeği dikkatle temizlediğini gördüm. Ancak nasıl kullanılacağını bildiğinden pek emin değilim. Annem giderek umudunu yitiriyordu. Hepimiz onun bu konuşmalarından yorulmuştuk. Margot ona askeri komitenin emirlerine uymak zorunda olduğumuzu hatırlatınca iyice tahrik oldu, coştu. Kirman, mezarından doğrulup gelse ve Van'ı terk etmemi söylese de şuradan şuraya kıpırdamayacağım. Çok kızmıştı, devam etti. Van benim evim, yuvam. Hiç kimse benden onu terk etmemi isteyemez. Hayır, hayır, yine hayır. Van'dan ayrılmıyorum. Büyük babam bu son sözleri bağırarak ve çok sert sesle söyledi. Sonra sustu. Vanlıların büyük çoğunluğu yola çıkmıştı. Türklerin gelmesi ise an meselesiydi. Hiçbir şey büyük babayı evini terk etmeye razı edemeyecek. Annemkiler de onun için bolca yiyecek ve arak bırakacak. Bizlere gelince hiçbirimiz Rusya, Sovyet Ermenistan'ına sağ salim ulaşabileceğimizden emin değiliz. Oraya varabilmek için haftalar, haftalar gerekiyor. Kürt aşiretleri ve Türkler göçmenlerin mallarına yağmalıyor ve öldürüyorlar. Kolera ve tifüs her gün binlerce can alıyor. Yılın bu ayları çıldıran Araks Nehri'nin üzerindeki Berk Köprüsü'nden geçmemiz gerek. Hangi çözümün iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama sanırım askeri komitenin emirlerine uymak durumundayız. En önemlisi ailemizin ya da ailemizden geri kalanın bir arada kalmayı başarması. Bunu sağlamaya çabalayacağız. Yarın başka göçmen kalabalıklarıyla birleşip Sovyet Ermenistan'a doğru uzun bir yolculuğa çıkacağız. Van'ın Bahçeler yöresinde Ergestan'daki evimde geçireceğim son gecem bu. evime, yuvama, çocukluğuma, okuluma ve dünyama veda ediyorum. Başımıza neler geleceğini bilmiyorum. Ama yemin ederim Van'ı asla unutmayacağım. Van'ın dikenini başka bir yerin gülüne tercih ederim. 14 Eylül 1915 Ararat'ta. Artık günlüğüme tek sözcük yazmayacağımdan öyle emindim ki ölüm, salgın hastalık, ayrılıklar, gözyaşları. Neden tüm bunlar başımıza geliyor? Neden yazmak, konuşmak, yürümek, yaşamak? Geçen son 6 ayla birlikte elimden her şeyim alındı. Birçok kez içimdeki yaşam ışığının yavaş yavaş öldüğünü duyumsadım. Ta bugüne kadar. Uzun süren tifüs hastalığından sonra yeniden yürümeye başlamıştım. Bu sabah aynada kendimi izledim. Bir yabancı aynadan bana bakıyordu. Kafası kazınmış, gözlerin etrafında koyu renk halkalar olan zayıf bir yüz gözlerini üzerime dikmişti. Kahverengi uzun saç örgülerim yok olmuştu. Yüzümü elledim. Aynadan yansıyanın benim yüzüm olduğundan emin olabilmek için ağlayamıyordum. Gözyaşı yoktu. Buna karşın içimde derin, soğuk ve karanlık bir boşluk vardı. Annem dışarı çıkmama yardım etti. Annem öyle çok acı çekti ki yine de her zaman yanımdaydı. Artık saçları tamamen ağırdı. Sağ yanağında büyük derin bir çizgi var. Gülümsediğinde gözleri başka bir dünyayı izliyor gibi. Onun ağladığını hiç görmedim. Ailemiz hakkında hiç konuşmuyoruz. Sonsuza kadar uzayan korkunç yürüyüşü de konuşmuyoruz. Çünkü bunlar benim her gece tekrar tekrar gördüğüm bitmeyen kabuslar. Şimdi yaşadığımız kasabanın adı Erivan. Daracık sokakları var ve evlerin çoğu balçıktan yapılmış. Van'da olduğu gibi burada da kavak ağaçları var. Onlarca kavak ağacı. Erkek çocuklar etrafında koşuşturuyor, su satıcılarının şarkılarını söylüyorlar. Su satıyorum, soğuk su, küçük testimle, lütfen benden soğuk su satın alın ki ben de aileme ekmek götürebileyim. Van'da ilkbahar geldiğinde her tarafta serin sular vardı. Burada su parayla satılıyor. Yine kederlenmeye başlamıştım ki birden bir şey oldu. Önümde, ufka doğru, sanki mavi gökten aşağı sallanıyormuş gibi gözüken çok güzel bir dağ gördüm. İki tepesi vardı. Biri büyük, biri küçük. Her iki tepede karla kaplıydı. Sanki gördüğüm en güzel düşlerden birini anımsatıyordu. Bu nedir diye fısıldadım. Bu çifte tepeli Ararat Dağı'dır. O tepelerin adları ise Masis ve Sis'tir. Annem yumuşacık bir sesle söylemişti bunları. Aklım karışmıştı, şaşkındım. Ben daha önce Ararat'ı görmüştüm. Bir keresinde Margos, kelebek avı sırasında beni Ararat ovalarından birine götürmüştü. Büyük, yuvarlak bir tepe gibiydi. Diğer dağlar gibi. Ama bu gördüğüm farklıydı. Bu dağ olağanüstü, büyüleyici diye yüksek sesle düşündüm. Öyledir dedi annem ve sürdürdü. Biz şu anda dağın öte yanındayız canım. Dağın bu tanrısal görünümü bir saniye her şeyi susturdu beynimde. Sucuların şarkıları ve her şey. Tuzlu gözyaşlarım ağzıma doğru akıyor, tatlarını hissediyorum. Su satıyorum, soğuk su satıyorum. İşte yeniden sucuların şarkıları başlamıştı. Birden fark ettim. Yaşıyordum. Ailem yaşıyordu. Bundan böyle Ararat, Ağrı Dağı'nın öte yanında yaşayacaktık. Van'ı, Argestan'ı, babamı, büyük babamı, Miranuş'u, Mişo'yu, kedilerimi ve daha pek çok şeyi her zaman ve çok özleyeceğim. Ama artık evim, vatanım burası. Yaşam her zaman elinden haklarının alınmasını sunmaz bize. Umudu, umut etmeyi sürdürüyorum ben. Kim bilir belki bir gün yeniden hayata dönerim. Fakat hala sevebiliyorum ve kalbim çarpıyor. Akan gözyaşlarım ruhumu hasta ediyor. Kim bilir belki bir gün yaşayacağım. Belleğimdeki dağlar yok olacaklar ve belki dertlerim hiç olup bitecek. Belki sıcak dalgalarda boğulmayacağım. Beni her zaman taşıyacak rüzgarlar olacak. Kim bilir belki bir gün yeniden yaşayacağım ve kalbim şifa bulacak. Fakat yok oluşların yara izleri sonsuza dek kalacak. Epilog, son söz. Bu öykü, Van'ı, evlerini, yuvalarını arkalarında bırakıp Rusya Ermenistanı'na göçmek zorunda kalan bir Ermeni ailesinin öyküsüdür. Kitap, Türk hükümetinin Ermeni toplumuna 1915-1922 yılları arasında uyguladığı toplu kıyım ve tehcir olaylarından yola çıkılarak yazılmıştır. Yüzlerce, binlerce aile benzer kaderi paylaşmışlardı. Binlerce çocuk birbirinin benzeri deneyimler edinmişlerdi. Öykülerde yer alan pek çok kişinin adları değiştirildi ancak bu kişilikler olayları yaşamış insanların anılarından yola çıkılarak oluşturuldu. Gerçek adı Heronuş olan Lianuş'a kader uzun bir ömür bağışlamıştı. Rusya Ermenistan'a geldikten sonra öğretmen oldu. Rusya Ermenistan'da inanılması zor, büyük değişimler oldu. 1918-1920 yılları arasında yaşanan kısa özgürlük yıllarından sonra 1922'de Ermenistan Sovyetleştirildi. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin bir parçası haline geldi. Adı da Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 1924'ten 1953'e kadar Joseph Stalin Sovyetler'de terör estirdi. Stalin hükümeti sayısız insan öldürdü ya da konsantrasyon adı altında korkunç kamplara gönderdi. Bu insanların arasında diğerleri gibi masum çok sayıda Ermeni vardı. Yetişkin yaşlarında Heranuş konsantrasyon kamplarında 13 yıl geçirdi. Konsantrasyon kampları için geniş bilgi. Wikipedia'des Camps de Concentration de Stalin. Stalin'in konsantrasyon ya da yok etme. Korkunç kötü yaşam koşulları pek çok insanın ölümüne neden oldu. Heranuş bu kamptan sağ kurtulan az sayıda insandan biridir. Daha ileriki yıllarda Heranuş ailesiyle kuşatılmış olarak yaşadı ve çevresindekilere bu kitapta anlatılan pek çok gerçek ve yaşam öyküleri aktardı. Çok acı, trajik bir hayat yaşamasına karşın her zaman dostlarını, ailesini memnun etmeyi bilen, mizah duygusunu asla kaybetmeden iradeli kişiliği ve paylaştığı sevgiyle ayakta kalabilen biriydi. Bozulmamış, naif, saf, yardımsever insanlardandı. Heranuş Beglaryan, bu kitabın yazarlarından birinin büyük annesi, diğerinin de büyük büyük annesidir. Genç olan yazarın anneannesi. Öyle yaralar vardır ki zaman onları onaramaz. Heranuş ileri yaşlarında bile her yıl 24 Nisan günü vücudundaki ağrılara, sancılara kulak asmadan 2 kilometreye yakın yolu yürüyerek Erivan'da bulunan ve 1915 soykırımında ölenlere adanan Tzizernak Ermenice kırlangıç kuşu anlamındadır adlı anıtı ziyaret ederdi. Ailesinin kıyımında ölen her bir üyesi için bir çiçek satın alır. Önce öldürülen kurbanlar anısına hiç sönmeden yanan ateşin önüne gider, sonra anıtı kuşatan binlerce çiçeğin arasına elindeki çiçekleri bırakırdı. Van'dan Erivan'a yapılan zorunlu, korkunç yürüyüş sırasında Liewart ve Ohannes yolda öldüler. Markar, korkunç yürüyüşü sağ kalarak bitirenlerdendir. Daha sonra Erivan Devlet Üniversitesi'nden mezun olarak lise matematik öğretmeni olmuştur. 1941'de 2. Dünya Savaşı'nın ilanından kısa bir süre sonra asker alındı ve Sovyet ordusuyla cepheye gitti. Bir daha ondan hiç haber alınamadı. Paylun uzun bir ömür yaşadı ve öksüz yetim torunlarını büyüttü. Çünkü Heranuş arkasında kızını bırakıp Gulag ölümlü kampına götürülmüştü. Markar'a gelince o da katıldığı savaştan geri dönmedi. Büyük anne Marina Rusya Ermenistan'ına ulaşmayı başardı ama çok kısa bir süre sonra öldü. Ölmeden önce Van'dan getirebildiği tüm kişisel eşyasını toplayıp kiliseye armağan ederek yoksullara ve açlıktan ölmek üzere olan göçmenlere verilmesini istedi. Eçmiyadzin'deki ana kilisenin yakınlarında bir yere gömüldü. Büyük anne Marina'nın kişiliği ve öyküleri ileri yaşlarında Heranuş'un hem kişiliğini etkilemiş hem de öykülerin ana kaynaklarından biri olmuştur. Baba Teos, Türkler tarafından öldürülen ve parçalanan cesetler arasında bulundu. Onu kol saatinden tanıdılar. Heranuş, yaşamının sonuna kadar babasını ve onun harika kişiliğini belleğinde canlı tuttu. Araksi Margos'un peşinden İran'a gitti. Gerçek adları Aşken ve Krikor. Onun yaralı omzunu tedavi etti. Daha sonra ailenin onaylamamasına karşın evlendiler. Uzun bir ömür birlikte yaşadılar. İki çocukları oldu. Bunlardan biri sağır ve dilsizdi. Siranuş Tütünciyan uzun ve ilginç bir yaşam sürdürdü. Erivan Üniversitesi'nde biyoloji profesörüydü. Yaşam boyunca Van'ı, güzelliklerini anlattı, anılarını yazdı. İlişki kurduğu tüm insanların hayatlarına da renk kattı. Doktor Clarence Usher 1915 Temmuz'unda Van'daki Ermeni toplumuna yapılan uygulamanın eşini yaşadı. Onu da mal varlığını Van'da bırakıp Amerika'ya dönmesi için zorladılar. Van'dan ayrılmadan az önce tifüse yakalandı. Karısı Elizabeth Brough Usher ise kendini tamamen hasta Türklere hasretti. Ne yazık ki onlarla yoğun beraberlik sonunda en ağır şekilde tifüse yakalandı ve öldü. Cenazesi orada kaldırıldı ve Artamet'te gömüldü. Doktor Usher daha sonra Türkiye'de Amerikalı bir doktor The American Physician in Turkey adlı yazdığı bir kitap yayınladı. Bu kitap hazırlanırken kullanılan kaynakçalardan biri de bu kitaptır. Agastya Hancıyan 1930'larda Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nin en önde gelen politikacılarından ve Komünist Parti'nin de birinci sekreteriydi. Bu parlak siyaset adamı kendini vatanına ve ulusuna adamıştı. Hancıyan'ın bu aşırı milliyetçi fikirleri onun 1937'de Stalin'in yakın adamları tarafından öldürülmesine neden oldu. Olay babasına intihar olarak yansıdı. Vartan Acemyan ünlü bir oyuncu, aktör oldu. Ermenistan Ulusal Tiyatrosu'nun başına geçti. Panos Terlemezyan, ressam, dünyanın birçok ülkesini gezdikten sonra Ermenistan'a döndü. Ermenistan Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusudur.